İyi akşamlar sevgili Yol TV izleyicileri. Bu akşam da farklı açıdan, farklı açılardan gündemleri ele alacağız. Koray Türkay, Ferah Kökmen, soyadlarını doğru söyledim.
Sonunda.
Sonunda. Bu hafta yine beraber program hazırlıyoruz. Üç temel başlığımız olacak. Öncelikle seçimleri ve daha doğrusu seçim güvenliğini konuşacağız. Çünkü bu hafta seçmen listeleri şeyden indiriliyor, muhtarlıklardan indiriliyor. Fakat bir dizi tartışmaya konu oldu. Daha doğrusu hırsızlığa konu oldu diyebiliriz. Artık oylar çalınmıyor, seçmenin kendisi çalınıyor. Birçok ilçede ve binada, bölgede seçmenlerin fazla olduğu, bir apartmanın 4 katlı bir binanın 5. katında seçmen olduğu gibi bir sürü haber yayıldı. Bunları değerlendireceğiz en başta ve seçimlerle ilgili tüm gelişmeleri değerlendireceğiz. İkinci olarak Suriye'deki gelişmeleri konuşacağız. Biz burada yorumlamak konusunda zorlanıyoruz. Bunu itiraf edebilirim. Bir yandan Trump, bir yandan Erdoğan, bir yandan Rusya, yani tüm bölge güçleri neredeyse her hafta farklı bir pozisyon açıklıyorlar ama elbette ki en başta Trump farklı pozisyonlar açıklayarak yorumlanması güç, öngörülebilirliği giderek daha da zorlaşan çeşitli çizgileri ifade ediyor. Bunları da değerlendireceğiz. Şu an hem barış hem Suriye halkları nereye gidiyor, nereye varacak diye konuşacağız. Son olarak da ekonomiyi konuşacağız. Ekonomide bir dizi gelişme var. Bildiğiniz üzere kriz ve ona bağlı birçok sorun herkesin gündeminde. Hızla bu üç temel başlığı her bölümde ele alarak başlayacağız. Evet, öncelikle seçimler dedik. Ferah, ne demek istersin?
Evet, seçimler bu 40 dökük demokrasimizin belki de geriye kalan tek taşı. O taşı da varmış gibi gösterip, büyüterek en çok etken sonuçları itibariyle mevcut sistemi meşru da kılan bir araç aslında seçimler. O nedenle muhalefetin seçimlerin güvenli geçmesi, hem sürecin hem sonuçların hem değerlendirmenin hem olanakların güvenilirliği üzerine çok daha ciddi eğilmesi gereken bir durum. Son hafta ortaya çıkıyor. Mesela seçmen listelerindeki tuhaflıklar. Ve iktidar yine bunu kendi cephesinden zemin kaydırarak, manipüle ederek anlatmaya çalışıyor. Mesela Erdoğan'ın açıkladığı aslında bizim seçmenlerimiz silindi meselesi olayın ciddiyetini ortadan kaldıran, yani herkese oluyor, herkese bir şekilde, daha doğrusu siz suçlusunuz, siz yapıyorsunuz yaklaşımını.
Nasıl oluyorsa Şırnak'ta oylar seçmenlerin kaydırıldığı görülüyor. Ama yine AKP'nin seçmeninin kaydırıldığını biz Erdoğan'dan dinlemiş oluyoruz. Her bölgede mutlaka, yani muhalefetin hiçbir şekilde mağdur olduğu bir durum olmuyor. Bu sefer de hem YSK'nın atamalarını hükümet yapmış, daha doğrusu bir dönem daha uzatmış olmasına rağmen hem bir dizi hem yüksek seçim seçimlerle ilgili prosedürleri ihlal etmiş olmalarına, keza anayasanın birçok maddesini çiğnemiş olmalarına rağmen
yine mağdurlar.
Konuşmalarında hakikaten buna değiniyor. Kimle devam edelim? Sen devam et.
Ben devam etmek istemedim. Birkaç şey daha söylemek istiyorum bu seçim güvenilirliği ile ilgili. Bunun tehlikeye girmesiyle ilgili. Tek mesele, sanki seçmenler, şimdi de öyle açıklanıyor. Bir yerdeki bir muhtar mesela kendi memleketlisini İstanbul'dan, Ankara'dan taşıyor. İşte Çankırı'nın bilmem ne ilçesindeki bilmem ne mahallesinde. Ve orada sanki böyle anlaşılabilir, makul sebepleri varmış gibi yansıyor. Oysa çok daha farklı ihlaller görüyoruz biz süreç içerisinde. Bir tane hayali seçmenler var. Hı hı. 130 yaşında, ömründe ilk kez bu seçimlerde oy kullanacak bir TC kimlik numarası olan seçmenler var. Mesela bunun gibi yüzlerce seçmen olduğu ortaya çıktı listeler açıklandığında. Mesela ihlallerden biri bu ve bu açıklanabilir, makul açıklaması olabilecek bir şey değil. Hata yapıldı denilebilecek bir şey de değil. Ömründe ilk kez mesela kullananlar var. İkincisi, bir konutta yüzlerce seçmen var. Bunun da açıklanabilir bir tarafı yok. Ondan sonra başka ihlallerde konut olmayan adreslerde seçmenler var mesela. Stadyum gibi, ahır gibi, olmayan inşaat gibi vesaire, öğretmen evi gibi bu tür yerlerde seçmenler görüyor.
Bu daha önceki dönemlerden çok daha fazla oranda oluyor. Yani
evet.
Benim gördüğüm bu. Hani diğer seçimlerde bu kadar yüksek oranda bir kaydırmaya rastlamıyorduk. Yani vardı yine ama bu oranda değildi. Tabii biraz daha insanlar bilinçlendi. Daha
ya da fark edilemiyordu.
Evet, daha dikkatli takip ediyor. Ama diğer taraftan da ben bir tür güvensizliğin sonucu olarak bu sefer daha sandığa varmadan bir tür hilenin devreye sokulduğunu gözlemliyorum. Yani bu bunun işareti. Bu muhtemeldir ki Orhan Bursalı yazısında değindi. Doğrudan nüfus idaresiyle ilgili bir düzenleme. Yani oradan bu tip şeyleri koordine ettikleri gözüküyor. Yoksa bu muhtarların kendi inisiyatifleriyle yaptıkları ufak tefek olaylar değil. Hakikaten böyle
bir çok daha merkezi bir problem var hakikaten.
Evet, merkezi olarak bunu planladıklarına dair gözlemlerimizi söyleyebiliriz.
Ve bu niye şimdi bu seçimde daha fazla göze alıyor? Çünkü bir sürü seçim maratonundan çıktık ve bu maratonun son durağı artık bu seçimler. Ondan sonra bir 5 sene falan daha seçim yok. Bu maratonun son durağı...
Ama
evet, yani en azından görünür bir şekilde erken seçim olmazsa, böyle başka bir gelişme olmazsa seçim yok. Bu nedenle bu seçimler kendilerinin de iktidardakilerin, iktidar ortaklarının da açıkladığı gibi kendi meşruiyetlerini de bir şekilde resmileştirecek son halka artık. O nedenle çok önemsedikleri bir seçim. Biliyoruz ki bütün seçimlere her koldan saldırıyorlar. İşte iktidar olanaklarını, hükümet olma olanaklarını, devletin bütün olanaklarını dağıtarak kendi pozisyonlarını kuvvetlendirecek alan.
Meclis başkanı olma olanaklarını kullanıyorlar.
Meclis başkanı olma olanağını kullanıyorlar. O da, onu da ayrıca konuşalım. Gerçekten bu başlıkta mı konuşuruz, başka bir başlıkta mı? Tekrar tekrar konuş. O konuda muhalefetin aldığı tutumu da, özellikle CHP'nin aldığı tutumu da konuşmak lazım.
Koray bir seçim güvenliğiyle ilgili görüşlerini söylesin. Ondan sonra da seçimlerle ilgili genel değerlendirmeleri yapmaya başlayalım.
Ya seçim güvenliğiyle ilgili işte Ferah'ın da söylediği çerçeve gördüğümüz kadarıyla çok karanlık bir tabloyla karşı karşıya, ama şöyle de bir durum var. Seçmenlerin artık kaydırılması, yani aslında oy çalmanın ötesinde seçmen çalınıyor hale gelmesi.
Ya da yaratılıyor hale gelmesi.
Evet, yaratılıyor. Hayali seçmenin yaratılıyor olması ve olmadık yerlerde evet, seçmen listeleri oluyor olması. Bunlar tabii ortaya çıkması da bir tarafıyla tersinden olumlu bir şey. Şimdi 16 yıldır muhalefet bir tecrübe biriktirdi. İktidarın bunca zamandır seçim süreçlerinde, seçimlerde ve seçimlerden sonra nasıl büyük haksızlıklar ve usulsüzlükler yaptığını tecrübe etti. Ve bu tecrübeler üzerinden işte özellikle Meral Danış Beştaş, HDP'de bu meseleleri ortaya çıkaran ilk sanıyorum milletvekili ve bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptılar. Parti çalışanlarıyla birlikte özellikle Hakkari'de, Şırnak'ta, Ahmet'te ve her gün işte sosyal medyada tabii bunlar çıkıyor. Havuz medyasında görme şansı kimsenin yok. Sosyal medyada takip edersek görüyoruz ve bir seçme, bir dairede işte 700 kişi, bir binada binlerce kişinin olduğu ve bunlar işte son bir ayda buraya kaydırma yapılan, bindirme yapılan seçmen listeleri ve bu seçmen listeleriyle aslında olmadık sayıların, olmadık hayali veya bindirme seçmenlerin özellikle Kürt illerine, yani AKP'nin, HDP'nin hakkıyla aldığı, sandıkla, halkın iradesiyle aldığı belediyeleri gasp ettiği illerdeki illere özel bir proje olarak duruyor. Bu projenin açığa çıkartılması önemli bir başarı. Çünkü muhtemelen benim bildiğim kadarıyla, yanlış biliyorsam düzeltin, yarın son gün. Yani seçmenlerin değişiklik hakkına dair yarın son gün ve bu ortaya çıkan usulsüzlükler de ismi bulunanların oy kullanma şansı da aşağı yukarı ortadan kalkıyor. Çünkü bunlar bir defa belgeleniyor noterle birlikte ve bunlar tutanak halinde ortaya çıkarıldığı için bunların oy kullanma şansı da olmayacak.
Ama bakalım öyle olacak mı? Yani o konuda da ben hala...
Ya olmaması gerekir diyelim.
Olmaması gerekir ama yani hakikaten şeyi açıklamaya çalışıyorlar. Yani bir halı sahada 100 küsür seçmenin oluşunu açıklamaya çalışıyorlar. Ben bunları yani bir kılıfına uydurmaya çalışacaklarını gözlemliyorum. Yani öyle bir YSK'nın bu konuda direnmesi ya da işte ben bazı programlarda görüyorum savcıları harekete geçirmeye çağırıyorlar falan muhalefetten insanlar. Yani ben öyle bir savcının falan da harekete geçtiğini pek gözlemlemiyorum.
Ama ayyuka çıkan bir şey var. Evet. Yani bu olay ayyuka çıktı. Şimdi ayyuka çıktı, evet. Bunun iyi bir tarafı şu. Muhalefeti bu konuda bugünden itibaren tedbirli olmaya ve bunun üzerine yoğun mesai tüketmeye teşvik etti. Ve CHP de mesela birçok yerde bu konuyla ilgili çalışmaya başladı ve onlar da gördüler ki kendi bölgelerinde, çalıştıkları bölgelerde yine bu hayali seçmenler veya işte bir dairede onlarca, yüzlerce kişinin kayıtlı olduğuna dair şeyler çıkıyor. Şimdi Türkiye'nin her yerinden geliyor. Şimdi sadece Kürt bölge, evet Kürt bölgelerinin illerinde başladı. Fakat ne oldu? Hemen akabinde CHP de bu meseleyle ilgili çalışmaya başlayınca işte Ege'den de gelmeye başladı. İşte Artvin'den de gelmeye başladı. İstanbul'da Üsküdar'da da CHP ilçe teşkilatı bu konuyla ilgili seferberlik halini alınca hemen orada da patır patır dökülmeye başladı. Bundan sonraki muhtemelen seçim sürecine, seçime kadar ki ciddi anlamda seçim güvenliği bu eksende ilk başta hareket edecek ve bunun kendisi de muhalefet seçmenine bir motivasyon trampolini olabilir. Bir sıçrama tahtası olabilir diye düşünüyorum. Yani ben olumlu tarafından değerlendireyim istedim.
Evet, çok iyi niyetlisin gerçekten bu
noktada. İyi niyet olarak değil ya, motivasyon anlamında.
Ben de muhalefet partilerinin böyle bir eksiği olduğunu saptadım açıkçası. Sosyal medyayı da taradığımda da bir şey ortaya çıktı. Evet, ayyuka çıktı, deşifre oldu ortada. Peki şimdi? Bir sonraki aşama var ve ne HDP ne CHP şimdi ne yapacaklarına dair hiçbir şey söylemiyorlar. Bir yol haritası vermiyor. Seçmeninden bir şey talep etmiyor mesela bu noktada. Seçmeninden, daha önce sandık güvenliğinde çalışmış olan üyelerinden ellerinde bir sürü liste olması lazım. Bunlar koca koca partiler yani. 6 milyon oy almış, 12 milyon oy almış, 15 milyon oy almış partiler. Bir yol haritasıyla seçmenin gönlünü ferahlatacak bir çözümle şu aşamaya kadar ben duymadım. Yani tek açıklama YSK'nın düşürüleceği, dondurulacağı, onların seçmen olma durumlarının dondurulacağına dair şaibeli durumlarda ama bu sürecin nasıl işleyeceğine dair hukuki bir yol haritası da yok. Siyasal bir yol haritası da yok şu ana kadar. Ve süre çok kısıtlı. Madem bu seçimler partilerin varoluş alanları, çok daha fazla ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum seçim güvenliğinin. CHP'nin zaten bu konuda karnesi geçtiğimiz en son 24 Haziran'dan dolayı, o 24 Haziran gecesinde hep beraber yaşadığımız durumdan dolayı biraz kırıklarla dolu. CHP'nin çıkıp bu konuda bunu nasıl tolere edeceğine dair, bir parti olarak nasıl çözüm üreteceğine dair bir şeyler söylüyor olması lazım. Seçmenin gönlünü ferahlatması için. Zar zor oy kullanmaya niyet etmiş seçmeni motive edecek bir şey, bir motivasyonsa partilerden çok partilerin seçmene yansıtmaları gereken bir motivasyona ihtiyacımız var bu aşamada. Ben açıkçası HDP'den de CHP'den de böyle bir yönlendirici siyaset ve çözüm üretici bir yol haritasına rastlamadım bu süreçte.
Çünkü şöyle bir hazırlıksızlık var. Onu görmek gerekir. Daha önceki süreçlerde biliyorsunuz birçok kuruluş yani toplumsal inisiyatiflerle oluşmuş hareket sürece müdahale edebiliyordu. Seçmen güvenliği konusunda ve seçim güvenliği konusunda ama şu an bir kere öyle bir heyecan yok. Çünkü insanlar hakikaten 24 Haziran gecesi böyle bir şok, evet, yaşadılar. Bunun getirdiği sonucun çok daha ağır olduğunu, çok daha derinde olduğunu bence görmek gerekir. Bunu üzerini kapatacak tavırların ben bu sorunu daha da derinleştireceğini düşünüyorum. Mesela seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir hava yaratmak dışında bu seçim güvenliğiyle ilgili olacak olan şey de şu son bir hafta 10 gün içinde olan şeyler olmamalıydı. Yani öyle bir, yani bizde sürekli bir felç hali söz konusu. Doğru söylediğinde 9 köyden kovuyorlar. Yani hep bir bu konularda işte yani işte ne yapalım yetemedik gibi bir izah havası var.
Yardım istesinler.
Yok,
yol
yani
yakınken
yok.
Bir
ama
şey talep
zaten
etsinler.
Yani. Artık burada da hani herkesin biraz zaten gözüyle göreceği şeylerdi. Yani bunu zaten vatandaşın kendisi de başına geldiği anda, değil mi, o apartmanlarda insanlar yaşıyorlar. Orada gördüğü anda zaten bunu bir haber haline getiriyor. Kendisi de çığlık atıyor ama yani buna bir proaktif müdahale ne yazık ki göremedik. Bunun da sonuçları olacaktır çünkü.
Daha 2 gün oldu arkadaşlar. Yani şimdi
2 gün olmadı ya.
Zaman çok oldu. İşte
bir hafta
yani evet. Son 2 gündür.
Ondan önce
ciddi anlamda buna şey var.
Müdahale edilmesi, hazırlanacağız, buna müdahale edeceğiz havasında ilk defa mı seçime gidiyoruz? Her defasında buna benzer bir şey konuşuluyor.
Bunu ilan etmemiş olabilirler ama görünen köy şu. Yani işte Kürt illerindeki Meral Danış'ın üzerinden ortaya çıkan bu mesele diğer illere yansıdı. Yansıması da işte CHP'nin de bu meseleyle ilgili çalışmaya başladığını gösteriyor. Yani bugün mesela
Üsküdar'da buna şimdi, bu hafta başladı. Adalardan tamam. Zaten iş büyüdü.
Koptu, evet.
Benim evimdeki haberde öyle yazıyor.
Evet, evet.
Yani bunu zaten o mu daha fazla bunu, başlattı değil.
Bunu bütün işte muhalefet seçmeninin aynı zamanda seferberlik hali üzerinden bir çalışma alanının yaratılması şöyle olmayabilir. Yani tamam bu mesele ortaya çıktı, hemen ertesi gün muhalefet partileri bir araya gelsin ve bununla ilgili topluma seçim sürecinde seçim güvenliğinin toplumun tam da kendisine ait olan bir mesele olduğundan dolayı şöyle bir perspektifle şu alanda şu araçla bu meseleleri hep birlikte bu seçim güvenliği hep birlikte şey yapıyoruz. Harekete geçiriyoruz meselesi çok hızlı olabilen bir şey değil. Çünkü şimdi bu seçim başka bir deneyimi de ortaya koyuyor. Şimdi HDP bugün ne oldu? Antep'te CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı HDP'li Celal Doğan olarak muhtemelen büyük olasılıkla ortaya çıktı.
Ama İYİ Parti onu bugün yalanladı. Böyle bir tweet atıldı. Haberlere de yansıdı. Ben de onun notlarımı almışım. Böyle bir yalanlama var. Yani son başka bir bilgimiz var mı bizim bu konuyla?
Ben Celal Doğan'ın konuşmasından hani bunun bu şekliyle
İYİ Parti bunu yalanladı mesela.
Olabilir. Yani ama bir ortak aday meselesi...
CHP de yalanlamış şimdi arkadaşlar söylüyorlar bu arada.
Öyle mi?
Evet.
Yani o zaman Celal Doğan'ın... kendi başına birazcık düşüncesi oluyor. Ya
belki konuşulmuştur ama bunun altından kalkamamışlardır.
Eğilimler arası bir şey olabilir partilerin içerisindeki eğilimler arasında. Çünkü Celal Doğan çok güçlü bir figür gerçekten. Bugün bu haberi okuduğumda ben heyecanlandım. Sadece Antep'le ilgili olarak değil, bir Antepli olarak. bunu da söyleyeyim. Aynı zamanda bu şeylerin... kamplaşma duvarları o kadar yüksek ve o kadar tarafların birbirini görmeyeceği, duymayacağı, hatta birbirine saldıracağı şekilde yükselip hep konuştuğumuz şey, iktidarın elini güçlendiren bu iklimi dağıtacak bir şeydi bu. Bu müthiş bir şeydi. Yani Türkiye demokrasi tarihi için, Türkiye'deki toplumsal barış için...
Çok ilginç bir şey olacaktı.
Çok ilginç bir şey olacaktı. HDP'de 1,5 dönem, buçuğu 17 Haziran'dan dolayı söylüyorum, 1,5 dönem milletvekilliği yapmış birinin... İYİ Parti CHP ittifakından aday olması gerçekten
daha demokrasi tarihi için... Daha önce CHP'den belediye başkanı.
3 dönem evet. CHP'den belediye başkanı, 80 öncesi de yine CHP'den, 80 öncesi CHP'nin de milletvekili. Evet. Sanıyorum 2 dönemde milletvekilliği var. Ve Antep'te kazanabilecek, AKP karşısında kazanabilecek tek isim. Keşke olabilseydi, umarım bütün
ya
kapılar kapanmamıştır.
Dili geçmiş zaman hemen kullanmayın arkadaşlar.
Evet, evet.
Türkiye siyasetinde, dünya siyasetinde de böyle dili geçmiş zaman artık
ve
kullanmamak
Celal
lazım.
Ve Celal Doğan, ben tanıyorum, tanıdığım kadarıyla kendi başına böyle bir açıklama yapacak bir insan değil. Zaten siyasete devam etmek isteyen biri değildi. Ona böyle bir talep gitmiştir, teklif gitmiştir.
Evet, ben de öyle düşünüyorum.
Bir noktaya kadar olgunlaşmıştır. Umarım son noktaya da gelir. Umarım devam eder bu adaylık
şimdi
meselesi.
Şimdi son dakikaya girdik ne yazık ki. Burada birkaç tane daha konu var aslında ama en azından şeyi bir sormak isterim. Yani beraber değerlendirelim. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'la bir görüşmesi oldu. Biz bunu ya. Geçen hafta konuşamadık. Bu haftaya kaldı. Yani bu tavrı biraz seçmenler tarafından pek hoş karşılanmadı. Benim gördüğüm kadarıyla. Nasıl hoş karşılanmadı denirse yani... Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'la görüşmesi bir diplomatik tavır olabilir gibi gözüküyor. Bu açıdan da Muharrem İnce de görüşmüştü. Ama Muharrem İnce mesela Demirtaş'ı ziyaret etmişti. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu konu gündeme geldiğinde verdiği cevaplar da fazla naif ele aldığını gösteriyor bu süreci. Yani Erdoğan veyahut da kurduğu strateji şu anda pek böyle... yani böyle çok şaka yapılacak bir durumda değil. Yani o onun sempatik olduğunu düşünüyor ama en azından CHP seçmeninin sandığa yönelik aktif tutumunu zedeleyici gibi gözüküyor. Yani ben onu böyle gözlemledim. Hakeza bu anayasayı ihlal meselesinde de fazla yine politik olmayan bir tavır diyebilirim sergiledi. Onu da şöyle düşünebiliriz. Yani sonuçta bir anayasa ihlali var. Yani bu konu yani aşalım geçelim gibi bir tavır izliyor. Böyle cevap verdi. Sonuç itibariyle o mikrofonlar uzatılıyor yani buna bu çok yanlıştır demek mümkün. Yani bu konu yokmuş gibi nasıl yapılacak? Çünkü oradan şuraya geliyoruz. Eğer anayasanın bu şekilde ihlal edilmesi, hani ben de bunu strateji olarak ana tartışma konusu haline getirmek taraftar değilim. Ama mikrofon uzatıldığında da yani bu konuyu geçelim denmez.
Öyle abuk bir cevap da verilmez.
Evet, birincisi bu. İkincisi de eğer öyle yapılırsa seçmenler kaydırıldığında da yine bir hukuksuzluğun ya ön kabulünü yapmak, o zaman onu da atlamak zorunda kalırsın. Yani bu böyle zincirleme bir şey. Bunu düşünememek, bunu yani ben bunu sadece Ekrem İmamoğlu'nun şahsında gerçekleştiğini düşünmüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'na birileri bunu fısıldıyor. Ya böyle tavır al. Bu konulara girme. Sen yerelde siyaset yapacaksın. Herkesten oy iste. Erdoğan bile sana oy verdi gibi. Yani bu bence fazla süreci ve seçmeni hafife almak anlamına gelir diye düşünüyorum.
CHP'nin bir kanadı böyle ya. Yani sonuçta İmamoğlu da CHP'nin içerisinde belli bir yeri şey yapıyor, temsil ediyor ve oranın sesi, oranın aklı, oranın tavrı olarak ortaya çıkıyor. Şimdi o evet bu dediğimiz mesele önemli ama en önemli olan mesele HDP ile birlikte olmadan İstanbul'un alınamayacağının kavranmıştır muhtemelen de. Kavranan haliyle ortaya bir şekliyle hala henüz çıkarılamamış olan bir fotoğraf var. Ve eğer bu böyle daha fazla sürüncemeye bırakıldığı takdirde Halkların Demokratik Partisi seçmeni tarafından gittikçe şey yapılan, zaten zor ikna olma eğiliminde olan HDP seçmeni, bunun daha fazla sürüncemeye bırakılmasıyla birlikte daha katılaşacak bir yani ortaklaşmama meselesini sonuçta şey yapabilir.
Seçmen yani el sıkışsa siyasi partilerin liderleri illa tavrını bu yönde gösterecek demek diye bir şey yok. Yani bu onu ne kadar dikkate aldığına bağlı. Yani sonuçta insanlar üye bile olsalar sonuçta gidecekler kendi başlarına sandıkta kendi hür akıllarıyla iradeleriyle oy kullanacaklar. Yani böyle görmemezlikten gelen bir politika bence olumsuz sonuçlar doğuracak. Kusura bakmayın ben böyle son konuştum ama süremizi maalesef aştık. Bu bölümü bitiriyoruz.
Ferah intikamını alır
diğer bölümde Ferah küçük bir ek süre veririz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Suriye gündemini esasen ele alacağız ama biraz önce Ferah'a söz veremedik. Seçimlerle ilgili son söyleyecekleri vardı. Ferah seçimlerle devam edecek. Ondan sonra da Suriye'ye devam edeceğiz. Buyur canım.
Ya evet, İstanbul adayı İmamoğlu ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ona mikrofon uzatıldığındaki cevapları herkesten kamuoyunda şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı. CHP'li olan muhalif kamuoyunda bence çok da eleştiri aldı. CHP'lilerden de çok eleştiri aldı. Ve şöyle bir açıklaması olamaz. Anayasayı ihlal etmek Binali Bey'in kendi takdiridir gibi bir açıklama olamaz. Anayasayı ihlal etme takdiri diye bir takdir olamaz siyasette ya da vatandaşlık hukukunda. Anayasayı ihlal etmek kendi takdiri. Senin dediğin gibi işte seçmenleri oradan oraya taşımak, seçmen kaydırmak, hayali seçmen üretmek de kendi takdirleri siyasi partilerin gibi bir şey olamaz. Doğrular vardır hukukta ve çok net bir şekilde açıklanmış. İkincisi Erdoğan'la ilgili görüşmesinde de şöyle bir şey söyledi. Benim üslubum bu. Hani çok barışçıl, çok yumuşak herhalde öyle demek istedi.
Ama burada barışçıl kapsayıcı, bir şey yok ki. Yani...
Kapsayıcı. Üslubun buysa o zaman HDP ile görüşebiliyor olman lazım.
Ama bu üslup değil ki zaten. Bu siyasal tavır. Yani sen bunu çok yumuşak bir dille de söyleyebilirsin. Üslup budur. Yani yumuşak söylemek, sert söylemek gibi şeylerdir.
Bunu ama siyasi bir yöntem olarak da olarak... kullanabilirsin. Siyasi bir yöntem olarak da kullanabilirsin. Ama HDP ile görüşülecek mi dendiğinde HDP ile görüşmeyeceğiz. Zaten istedikleri bizimle mesela... aynı deyip o zaman HDP ile de görüş. Madem sen bütün rakiplerinle, paydaşlarınla, paydaş olma ihtimali olan rakiplerinle görüşebiliyorsan... HDP ile de görüşebiliyor olma. Yani bu bir üslupsa, bu bir yöntemse, kendine seçtiğin politika yöntemiyse, üslubu bir kenara bırakalım. Bu yöntem başkalarını da kapsıyor olması lazım.
Şimdi bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani durum şu değil. Yani HDP ile görüşmesini biz burada şey diye konuşmuyoruz. Hani HDP'ye el uzat falan. Yani İstanbul'u şey almak gibi bir hesaplama varsa burada %12 bandında olan bir parti var. Yani bu bir bloğu temsil ediyor. Bu yeni de değil. Yani sonuçta İstanbul'da birçok vekili olan, senelerdir de aday çıkartabilen, temsil edebilen bir hareket. Onun devamı. Şimdi yani bu şu demek olur. HDP seçmenini, HDP'yi de geçelim. HDP seçmenini bu kadar dikkate almadan ona el uzatmak çok zor. Benim görüşüm HDP seçmeni olabilecek en politik seçmendir. Yani CHP'den daha politik seçmen olarak. CHP'de ikinci sırada geliyor bence. Ondan da daha geride olan AKP seçmeni veyahut da MHP seçmeni olabilir bana kalırsa. Yani kararlarını daha politik, yani parti şöyle derse şöyle, böyle derse böyle gibi de olabilecek bir seçmen. Ama bu kadarı da fazla. Yani hiç bu konulara girmeden, evet. Türk İstanbul sanki bir Kürtler yaşamıyor gibi davranarak, ya sonuçta insanların nasıl ki biz görüyoruz işte İmamoğlu hani mütedeyyin seçmeni kırmamak için ya da kendi inancı gereği, artık onu bilemiyorum ama bu konular genelde hani biraz dikkatli olalımdan olur. Camiye gidiyor. Ya da cenevine de ziyarette bulunuyor. Pir Sultan Abdal Derneği'ne ziyarette bulunmuş. Esnaf ziyaret. Tamam, bunların hepsinin gönlü hoş tutulacak da. Peki bu İstanbul'da yaşayan HDP'nin temsil ettiği insanlar nasıl bir şekilde sandığa yönlendirilecek? Bu konuda yani çok büyük bir hata gözüküyor. Yani bunu biz İstanbul nasıl alınabilir üzerine konuşmuş oluyoruz.
Evet, bu sadece CHP'nin İmamoğlu'nun değil, CHP merkezli siyasetinde yansıyan biçimiyle. Arka tarafta ne oluyor bilmiyorum ama birkaç gün önce özellikle sosyal medyaya yansıyan, bir günden alıntılanan bir haber vardı. CHP'nin HDP'ye kendi adaylarını çıkarsın gibi bir şey vardı ve ne hikmettir ki bir günden başka hiçbir yerde yoktu. Oda TV vesaire de.
Aklıma şimdi geldi, yalanlanmadı ama.
Oda TV, bunu yalanlamak başka bir mesele olur ama. Yok öyle demedik demek. Tersine bir şey söylüyor olması gerekir. Merkezi düzeyde deniz tersine bir şey söylenmiyor. Bunlar başka türlü hesaplanıyor. Oda TV vesaire de zaten bir günden alıntıladığını söylüyor. Bir gün bunu hem haber yapıyor hem buradan hareketle bir köşe yazısı yazıyor. Bir gün gazetesinin eğildiği bir konu bu. Ve bunu şöyle rasyonelize ediyorlar. Eğer HDP aday çıkarmazsa HDP'deki muhafazakar seçmen AKP'ye oy verir. AKP ikinci seçmen. Bu bir ihtimal ama çok düşük bir ihtimal. Yani bu, eğer HDP aday çıkarmazsa HDP'deki muhafazakar seçmenin çok düşük bir oranı ancak AKP'ye oy verebilir. Bu üslupta giderse başka bir şey ama aday çıkarmazsa CHP'ye oy verilecek kitle daha fazla. Ya da CHP'nin bu oya ihtiyacı var. Ne olursa olsun CHP'nin mevcut durumu, CHP ve İYİ Parti'nin şu andaki adaylarının matematiksel toplamı, üstlerine yeni bir politika da çok da fazla üretilmedi bence, yetmiyor İstanbul'u almaya. Bir şekilde ihtiyaçları
umarım,
var.
Bu hataları düzeltecek, telafi edecek, yani genelde hata olarak görülen, diyelim, bu tavrı düzeltecek bazı adımlar ilerleyen günlerde olur. Şimdi hızla Suriye'deki gelişmelere geçelim. Şimdi Suriye'de bir Twitter diplomasisi söz konusu. Trump elinde telefon oradan yazıyor. Yani bir ergen gibi diyeceğim.
Dünyayı Twitter'dan
sallıyor. Tabii bu belli ki sadece Trump'ın Twitter'ı ile ilgili bir şey değil. Yani bu Amerika'nın belirlediği politikalar. Yani Trump'ın etkisi de vardır ama bunlar o kadar da tesadüf olaylar değil. Ama hani bunlara güvenerek bir şey söylemek, bir rasyonel aramak da ayrı bir irrasyonelite gibi geliyor bana artık. Yani çekileceğiz dediğinde de evet çekiliyorlar şundan demek çok zor bu saat itibariyle. Çekilmeyeceğiz dediklerinde de veyahut da buna benzer bir tavır aldıklarında da evet, o da çünkü ben şunu da duyarak yani ayrı bir şok yaşadım. Şu an oralara TOKİ yapmak falan konuşuluyor yani. Size bu rasyonel geliyor mu? Mesela konuştuğumuz yani barış, savaş, halkların oradaki kaderlerine nasıl karar verecekleri, işte çekilme gibi konularda TOKİ gibi kavramlar geçti. Kulaklarımızda duyuyoruz bunları. Ben bunlarda hiçbir rasyonel bulamıyorum. Yani kendince var ama siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu Trump'tan TOKİ'ye bu süreç nasıl ele alınmalı?
Nasıl şey oldu? Ben şeye benzetiyorum. Yani Luna Park bir tane Sosyal medyada görmüştük. Tabii acı bir olaydı. Böyle Lunapark'taki salıncaklar vardır. Onun ayarı galiba şey oluyor, bozuluyor ve inanılmaz bir hızla dönmeye başlıyor. Ve durduramıyorlar. Tabii durmayınca insanlar oradan savrulup atlayarak kurtulmaya çalışıyor. Bir sürü de
ya
öyle olmuştu
falan.
Evet. Şimdi bence Orta Doğu'daki meseleyi Trump o Lunapark'taki salıncağı ayarıyla oynayan kişi haline döndü. Tabii buna en büyük desteği de aslında Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı veriyor. AKP iktidarı aslında Orta Doğu'daki bu siyasi kaos içerisinde en irrasyonel, en aslında diplomatik siyaseti hiçbir şekilde yerine getiremeyen bir yetersizlik, bir beceriksizlik unsuru olarak da bu dönemde Suriye siyasetinde gördüğümüz en çıplak durum. Şimdi şöyle bir durum var. Suriye'de her an taraflar değişiyor gibi görünse de aslında bizim de birçok bu programda söylediğimiz en azından son 2-3 programda Türkiye ile AKP Türkiye'si ile ABD'nin NATO ekseninde anlaştığı, Suriye meselesinde anlaştığı yönünde. Fakat bu anlaşmanın kendisini AKP Kürt hareketine karşı oluşturduğu düşmanca tavrından dolayı bir yere, bir zemine oturtamıyor. Yani Kürtlere karşı olan saldırgan ve salt silahlı güvenlik anlayışındaki politikalar NATO ile Suriye'deki, ABD ile Suriye'deki ittifak meselesini sarsıyor. Bu da tabii ki Türkiye'nin Orta Doğu'da en azından NATO ekseninde her şeyin tepe taklak olmasına neden olabiliyor. İşte gördük, Suriye'nin yıkım sürecinde Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığından bugüne kadarki geçen sürede kendi ekseninde, yani NATO penceresinden bakıldığında Türkiye'nin burada uyguladığı siyasetin kendisinin ne kadar NATO için çok kötü bir şey olduğu ortaya çıktı. Tabii bir bakıma iyi ki de çıktı. İyi ki de böyle oldu. Çünkü hiçbir dış başka ülkenin silahlı gücünün işte bir halkın toprağını işgal etmesi, orada insanları katletme hakkı yok. Tıpkı bugün AKP iktidarı Tayyip Erdoğan'ın kendi güvenliğim için bizim orada oraya girme, orayı istila etme hakkımız vardır gibi, hiç hakkı olmayan bir şey, kendine hak atfetme durumunun yanlışlığı olduğu gibi. Burada benim gördüğüm şu, geçen hafta da söylemiştim, PYD iddialı bir siyaset ortaya koyuyor. AKP'nin muazzam yanlış, yani yalpalaması üzerinden ve ABD ile ittifak eksenine gelen bir durumu, işte Suriye'yi yeni işgalci pozisyonuna canı gönülden bir şekliyle ortaya çıkması, PYD'nin Esad'la, Suriye ile başka bir eksende görüşmeye başlaması, hem kendi bölgesinin hakları üzerinden bir siyasi anlaşma zemini buldu. Esad da keza en azından Amerika askerlerinin buradan çıkarılmasına yönelik bir adım, bir alan buldu. Kürtlerle ittifak demek bu demek aynı zamanda. İdlib meselesinde Rusya Türkiye'ye karşı çok ciddi bir tavır aldığını görüyoruz. Önümüzdeki sanıyorum yarın mı görüşmeleri, yarın bir görüşme olacak yine. Ama önümüzdeki günlerde muhtemelen Rusya ABD ile, tam da Rusya'ya karşı ve Suriye'ye karşı AKP'nin anlaşmasına bir yanıt verecektir muhtemelen. Şimdi bu gidiş gelişler bir yere kadar. Yani sonuçta İdlib meselesinde bir hamle gelecek. İdlib meselesinde ortaya çıkan hamlenin kendisi biraz tarafları netleştirecek. Ve tam da işte bu şey meselesi de çok enteresan. Yani tampon bölge meselesi. Şimdi 30 kilometre demek, 33 kilometre demek. Yani işte Kürtlerin Rojava bölgesindeki birçok şehrin işgali demek. Yani eğer bu tampon bölge Türkiye AKP tarafından 30 kilometre Suriye'nin içerisine girilecek şekliyle eğer bir anlaşma oldu ise, ABD ile Türkiye arasında, o zaman bu Suriye'nin işgali demek. Yani Kürt bölgesinin, Rojava'nın işgali demek. Şimdi buna tabii ki bir artık taraflar belirlenmiş oluyor. Suriye'nin açıklamaları var. Biz kesinlikle bu işgale karşı, Türkiye işgaline karşı ülkemizi, toprağımızı oradaki yerel halkla birlikte savunacağız gibi bir açıklama da yapılıyor. Rusya diyor ki Suriye'nin, yani Türkiye'ye şöyle diyor, biz seninle Soçi'de Suriye'nin toprak bütünlüğü ekseninde anlaştık, hatırlatıyor. Yani sen ne hakla ABD ile bu tampon bölge meselesini şey yapıyorsun? Ya üzerine bir de alaylı bir şey, yani alaya alarak, yani biz orayı işgal ederiz, üzerine bir de Tokileri dikeriz söylemi. Ya bu yaralayıcı bir söylem ve öbür tarafı bayağı şey yapıyorsun, bir konuda birlik olmaya şey yapıyorsun, çağırıyorsun. Senin kafa sürekli inşaat, beton üzerinden çalıştığı için oradaki ittifak da sağlam bir şekilde kendi yurdunu, kendi vatanını savunmak üzerine bir güç biriktirir, güç haline gelir.
Şimdi tabii dediğim gibi, yani tahminlerde bulmak çok güç çünkü... Sonuçta aslında şuraya gelindi, orada bir rejim var, bu rejimin kendi topraklarını savunduğu, artık savaşı da kazandığı bir sürece girdik. İdlib konusunda da diğer birçok güç köşeye sıkıştı, ÖSO'cular darma duman oldu. Ama ÖSO'cuları darma duman eden de diğer şeriatçı çete. Ve buna sahip çıkamayan ama çıkacağını iddia eden bir AKP söz konusuydu. Bu da mümkün olamadı. Ayrıca orada çeşitli uluslarla bir arada hareket eden Kürt halkı var. O da tarihsel haklarını Suriye'de kazanmaya çalışıyor. Şimdi ama burada da bir sona doğru yaklaşılıyor. Yani Türkiye'de şöyle bir şeyi dayatıyor. Yani imkan bu imkan. Biz bir şekilde uzun vadeli Türkiye'nin ulusal meselelerini çözmek anlamında adımlarımızı atmalıyız. Hem Irak'ta hem Suriye'de. Şu an Suriye etabındayız. Bunun için bir bölge, işte orada bir tarafsız bölge oluşturmak gibi bir gayret var. Ben bunu bir pazarlığa konu edileceğini düşünüyorum. Tüm taraflar açısından. Yani burada ben PYD'nin de bu konuları önüne koyacağını gözlemliyorum. Ama şey
Kobani, adına, Kobani'yi vermek, şeyi
işte, ver, yani Kobani'yi bu, vermek bu, var ama o, bir statü bir şey elde etmek de var ve bir barış sürecine girmek var. Ya bunların hepsi bir konu ama ben şey yapamam. Yani baştan söyledim. Yani bir rasyonel de aramıyorum. Ama sonuçta bir siyasal çözüme doğru gidilen bir aşamadayız.
Bu arada şeyi, Tayyip Erdoğan neyi istiyor biliyor musunuz? Yani o bölgenin bir kısmı çöl.
Evet.
Yaşam alanı olan yerleri diyor ki ben alır şey yaparım, ben orayı ben şey yapacağım diyor.
Şimdi Kürtlere orada çölü bırakıyor. Birinci ihtimal Amerika'nın önerdiği, yani benim bildiğim kadarıyla pazarlık Arap ordusunun oraya yerleşmesi, yani bir tür tarafsız Arap ordusunun, yani Suudilerin desteklediği bir Arap ordusunun bölgeyi koruması veya Erdoğan önerdiği, ki bence çok bu açıdan tutarlı, TOKİ yapabiliriz. koskoca boydan boya arsalar işte diye, yani inanılmaz bir
tek sıra şatolardan
meseleyi, evet, yani oradaki şatolar benim de Kuray aklıma geldi, Bolu'daki gibi, yani böyle gerçekten bütün dünyayı bir Age of Empires haritası gibi görmek, bu olayları hakikaten böyle ard arda tokiler dizerim diye düşünmek gerçekten yine de bir iç tutarlıktır diye düşünüyorum. Yani burada olan şeylerin Suriye'nin dışında bile tasarlanıyor olması, bu normal dile getirilen bir şey olması, bence yani bir
ama bu alaya da alınıyor olabilir. Ya sınırların ötesinde alaya alınıyor olabilir. Hatta yani tıbbi bir vaka olarak da değerlendiriliyor olabilir.
Şimdi siyasi bir şey bir daha ekleyebilir miyim? Burada Trump aslında çok sert bir açıklama yaptı. Yani ekonomik olarak Kürtlere orada bir saldırı olursa Türkiye'nin ekonomik olarak Türkiye'yi mahvederiz dedi. Ya bundan daha ağır bir söz olamaz. Fakat burada şunu görmek gerekir. Hükümetin tavrı bu konuda Trump'ın bu sertliğini yumuşatmaya çalışan bir yerden oldu. Yani öyle bir heyheylenen, ey diye bağıran bir biz sözcüler veya hükümet görmüyoruz. Şöyle bir tavır da var. Bu konuyu hem seçim sürecine yayabilmek açısından hem de işte yani bir tür cevap verebilmek açısından terör mü, ekonomi mi denirse biz tabii ki terörün bitirilmesi yönünde canla başla savaşırız gibi bir ben sadece söz dinledim Dışişleri Bakanı'ndan. Ama şimdi burada sorun şu. Yani mesela hem Soçi'de hem diğer tüm görüşmelerde aslında hem bölge ülkeleri hem de diğer güçler bu meselenin örneğin Esad'ın tanındığı, Kürtlerin haklarının verilmesi gerektiği çizgisinde, şeriatçıların kovulması çizgisinde neredeyse anlaşmış durumdalar. Buna bir tek Türkiye itiraz ediyor. Türkiye bile tam olarak ne düzeyde itiraz ediyor belli değil. Çünkü 2. Ordu Komutanı bile bu operasyonun yapılmasına itiraz etti, istifa etti. Esasen durum şu, yani bu aslında seçim süreciyle ilgili bir savaş planı. Yani burada savaş çıkartarak meselenin çözüleceğine dair, hani biz otururuz, savaşırız, orada bir terör koridoruna izin vermeyiz gibi söylemler aslında AKP'ye ait söylemler. Ama burada Trump'ın ekonomiyle tehdit ettiği AKP değil sadece. Yani burada ekmeğinden olacak olan bir halktan bahsediyoruz. Amerika'nın elbette yani böylesi kükremelerine pabuç bırakmamak gerekir ama ya bunu ekonomiyi zaten Amerikalıların eline teslim ettikten sonra yapmanızın imkanının olmadığını görüyoruz. O açıdan da şimdi alttan alan bir siyaset söz konusu. Ben en azından burada bir virgül koyayım. Ferah sen devam et.
Ya bugün ilginç bir gelişme oldu aslında. O olumsuz da bir şey insanlar için. Münbiç'te bir patlama oldu. Ve Amerika'nın neredeyse en büyük kayıp verdiği, yani Amerika orada savaşıyor, 5 asker ölünce en büyük kayıp verdiği şey oluyor. Bu da enteresan bir durum ama Amerika kamuoyunun şöyle bir yaklaşımı oluyor. Irak Savaşı'ndan da biliyoruz. Kayıp verdiğinde savaşa devam değil, orada ne işimiz var eğilimi oluyor. Hı hı. Aslında bu. Erdoğan tam tersine bugün bununla ilgili açıklama yaptığında, üstelik IŞİD üstlendi Minbiş'teki saldırıyı. Buna rağmen Erdoğan'ın şöyle bir açıklaması oldu. Bu girişimler Amerika'nın çekilmesini engelleme girişimleridir. Hı hı. Oysa tam tersi sonucu olacağını Irak sürecinden beri ve Amerikan kamuoyunu az buçuk takip eden birileri bilir ki orada kayıp vermek içeride elini zayıflatır ve oradan çekilme ihtiyacını doğru, yani onun politikası daha hakim gelir Amerika'da. Böyle bir şey yaşandı Münbiç'te. Bu ilginç bir gelişmeydi gerçekten. IŞİD üstlendi. Münbiç işte YPG'nin elinde olan bir bölge. Bir buraya dikkat çekmek istiyorum ben. Bir tanesi de Trump'ın tweetleriyle ilgili CHP'nin en fazla tepki verdiğini, CHP'nin şimdiye kadar en fazla tepki verdiği şey olduğunu, yani Erdoğan siyaseti, kendinin rakibi olan Erdoğan'ın siyasetinden çok Trump'a tepki vermesi de ilginç bir muhalefet etme biçimi, evet, diyeyim. Zaman
buna
bitti galiba.
Diğer bölümde yine ek yapalım. Bir iki mesele kaldı hakikaten.
Trump orada ama
üçüncü
tutardı.
Bölümde görüşelim tekrar. Üçüncü bölümde bu konuya kaldığımız yerden kısa da olsa devam edeceğiz. Evet, Suriye meselesinde tabii süreyi yetiremedik. Devam ediyoruz. Ben devam etmek isterim.
Sen devam çok et. Devam ettin.
Hayır, ben bu konuda az konuştum. Şimdi burada hem muhalefetin hem Bahçeli'nin bazı görüşlerini dinledik. Şimdi ben muhalefetin bu Suriye meselesi açıldığında veya Kürt sorunu açıldığında yani daha fazla milliyetçi olduğunu ilan etme. Hani İyi Parti'yi anlıyoruz. CHP'nin yani daha fazla milliyetçi olduğunu kanıtlamaya çalışması hangi stratejiye bağlı emin değilim.
O bir sarmal artık.
Şimdi durum şu. Mesela Kürt sorunu, tabii, farkında Kürt sorunu Türkiye'nin nasıl çözülecek? Yani böyle bir problem var. Şimdi buna AKP'nin bile dönem dönem el attığını biliyoruz. Ya bu CHP'nin bu toplumda hiç yani Kürtlerle ne yapacağını düşünmek gibi bir derdi olmayacak mı? Birincisi bu. İkincisi bu seçimin seçimlerle ilgili seçim olduğunu Sağır Sultan bile biliyor. Yani bu kadar Mustafa Kemal'in partisi niye çıkıp da yurtta barış, dünyada barış deyip işin içinden çıkamıyor? Yani diyelim ki onu sıkıştıran şöyle bir şey de yok yani. Amerikancı mı diyecekler şeye? Zaten Amerikancı değilim diyecek bir durum da yok yani CHP'nin bu açıdan. Yani CHP yani toplamda anti-emperyalizm konusunda bu kadar tutarlı değil. Ama Kürt sorunu konusunda yani Kürtlerin sanki bölge, yani bu savaşın öyle veya böyle orada Trump bile Kürtleri korumaya almaya çalıştığı bir durum varken
CHP'den bir tek gibi kelime duyamıyoruz değil mi?
Konuşması ya büyük bir
az yine Trump oldu.
yine problem. Yani bu şeyi gösterir. Yani ortada bir barış siyasetinin olmadığını gösterir. Kürt sorununa karşı bir çözüm fikrinin olmadığını, arayışının olmadığını gösterir. Bu da şöyle bir şeye tekabül eder. Yani bunu da ben şu açıdan söylüyorum. Biz sonuçta CHP'yi daha doğru yere çekmekle mükellef değiliz. Ama CHP'nin izinden giden insanların şunu bilmesi gerekir. Bu ülkede büyük sorunlara el atmak bir kere Türkiye'nin kardeşlik sorununu çözmekten geçiyor. Yani bu konuyu hiç çözme gibi bir fikir, eğilim yok ise gideceğiniz yer AKP'nin çok ilerisi olamaz. İşte oralarda sürekli böyle bir zılgıt yediğiniz savaşların peşinde olursunuz. Kimin kuklası olduğunuz da belli olmaz. Ben o açıdan yani burada çok büyük bir hata yaptıklarını gözlemliyorum. Dönüp dönüp şeye AKP'ye, şimdi AKP'yi tabii ki bu konulara düşmekle eleştireceğiz ama neden işte bu konularda gereken tavrı alamadı üzerinden yüklenmeleri CHP açısından ayrı bir probleme işaret ediyor. Yani gereken tavır dediğiniz nedir? Mesela şeye gir diyorlar. Suriye'ye operasyonlar yapılmalıdır. Ne açıdan mesela? Hani biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanaydık. Şimdi Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmak anlamına bir geliyor.
Bir yandan Türkiye ordusunun oraya girmesi. Esad'la mutlaka görüşmen lazım diyor. Bir de sürekli bir telkin meselesi var veya bir öğüt. Yani AKP'ye ve Tayyip Erdoğan'a şunu yaparsan çok iyi olur. Yani sen bir partisin, ana muhalefet partisin. Sen bir iddian olmalı. İktidar iddiası, iktidardakine şunu yaparsan iktidarda daha uzun kalırsını salık veremez. Onun şeyini ortaya çıkarır. Şimdi bir yandan da Suriye'ye girmesini öneren bir şey içerisinde, yanlışlık içerisinde. Şimdi şöyle de bir şey var. Mesela demin ikinci bölümün sonunda şunu söylemek isterken tabii zamanımız yetmedi. Trump'ın son açıklaması Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye, yani Türkiye'yi mahvederiz tehdidi, bir yerinden çok tutarlı bir tehdit. Çünkü Trump, Tayyip Erdoğan'ın Suriye meselesinde oranın siyasetine ve dünya konjonktürüne hiç uymayan, demin bahsettiğim o bir şekliyle Kürtleri orada imha etme siyasetini, dengesizliğinin farkında. Böyle bir dengesizlik yapması demek, orada ABD'nin hiç istemeyeceği büyük bir ittifakın kurulması demek. Yani İran dahil, Çin, PYD, Esad, Rusya'nın artık işte NATO ve Türkiye karşıtlığının sağlam bir ittifakının oluşmasını ortaya çıkarır ki bu Trump için büyük bir yenilgi aynı zamanda kendisi adına. Dolayısıyla burada işleri sarpa saracak Tayyip Erdoğan'ı ve AKP'yi bildiği için en yukarıdan ne yapıyorsun diye hemen bir sopa evet. çıkarıyor.
Evet. Ya tabii bu Amerika'nın eline bu kadar koz verebilmiş olmak daha önceki efelenmelerin bir sonucu. Yani daha önce Barayoa efelenildiği için
ardından bunun sonları yani şeklerle gönderirsen
hiçbir yani arka planı olmadan ekonomi bu halde bu hale getirildikten sonra işte emperyal güçlerin eline böyle düşürmüş oluyor. Adam oradan tweet atıyor. Bunlar da milliyim, ulusalım diye dolaşıyorlar. Yani görüyoruz milli ve ulusal oluşlarını.
Ferhat, tam söyle. Bu noktada bir MHP CHP'li muhalif bir partisin ve muhalif bir partinin başkanısın. Bu noktada diyelim ki bu siyasete sahipsin. Siyaseti bu olabilir. Bu siyasete sahipken üslubunun Amerika'ya mı had bildirmek olur? Seni bu noktaya getiren AKP'ye mi had bildirmek olur? Senin rakibin burada AKP ve AKP diplomatik alanda, savaş alanında, ekonomik alanda ülkeyi bu hale getirmiş. Cevap vereceğin ve muhatap alacağın yer AKP, Erdoğan ve memleketin 16 yıllık siyaseti olması gerekirken onlar Trump'a cevap veriyorlar. Bu noktadaki muhatap o değil ki.
Şöyle bir eksensizlik var. Yani şimdi CHP'nin veyahut da herkesin, yani burada bizi izleyen herkesin de şunu aklından geçirmesi gerekir. Öyle veya böyle iki konu üzerine tartışıyoruz. Biri, Türkiye'nin dış politikası ne olacak? Burası bir devlet ve bunun dış politikası ne olacak? İkincisi de Kürt sorunu nasıl çözülecek? Şimdi Kürt sorunu nasıl çözülecek diye bir gündem var. Bu 90'lara kadar geriye gitmeyeceğiz. Kürt sorunu var ve bunun da bir çözümüyle ilgili herkesin bir gündemi var. Bütün seçim dönemlerinde de yani çeşitli ittifaklar kuruluyor, işte çözümler düşünülüyor vesaire. Şimdi bundan sürekli yalpalamanın bir alemi yok. Yani konuştuğumuz her şey buna tekabül ediyor. Mesela şu an AKP'nin attığı adımlar bu konuyu savaş yoluyla çözmeye tekabül ediyor. Hakeza ülkenin dışıyla ilgili bir tartışma yürütülüyor. Yani bu sebeple çıkılıp bu konu gerçekten bir çizgi olarak savunması gerekli. Evet biz Suriye'nin toprak bütününden yanayız. Evet Kürtlerle kardeş olmaktan yanayız. Buna hemen böyle PYD, YPG adını sanını bilemeyeceğimiz harfler dizisiyle yanıt vermenin ve bunlarla ilgili gerçekten sanki bir gerçeğe dayalı konuşuluyormuş gibi yapmanın alemi yok.
Ya yani PYD-YPG konusu AKP da bunu yapacak yani. AKP yapabilir
zaten
bunu.
Da, dün de yapmıştı.
Daha büyük, daha yüksek perdeden ben yani.
O zaman diyecekler ki zaten niye PKK'nın bilmem nesiyle konuşuyorsunuz diyecekler.
Ya daha yüksekten da Amerika Birleşik Devletleri'nin de basıncıyla birlikte Kürtlerle yeni bir anlaşmayı, yeni bir çözüm sürecini önüne koyarken MHP, Ergenekon'un da bir yanıyla tamamıyla ortadan kaldıralımı bile önüne koyabilecek, düşünebilecek bir yapıda. Şimdi Kürtlerle barış meselesi Kürtleri perişan etmiş AKP'ye bırakılabilir mi? CHP yani elin armut mu topluyor? Yani birazcık bu meselelerle ilgili hemen artık tarihsel olarak da bir tecrübeyi şey yapması gerekiyor, gözden geçirmesi lazım. Yani...
Ben son olarak şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu Bahçeli'nin bir de ikide bir çıkıp bir milliyetçi olduğunu iddia ederek ortaya koyduğu bir beka tartışması var. Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Türkiye'nin bekası denilen şey tam olarak neye tekabül ediyor? Mesela milli bir beka sorunundan bahsediyoruz. Siyasi bir beka sorunundan bahsediyoruz. Ekonomik bir beka sorunundan bahsediyoruz. Çünkü bu beka dedikleri şey nasıl bir şeyse aç kalındığında bile savunulması gereken bir fikir olarak sunuluyor. Şimdi mesela
kendi penceresinden doğru ama yani Kürtlerle barışan doğru değil ki. Bakın Kürtlerle barışan iktidarda ne MHP olur ne AKP olur.
Ama
bunlar düşer.
Şu, tamam anladım
İktidardan
ama
düşme meselesidir.
O bence o garanti değil. Yani çözüm sürecinde AKP ciddi bir destek aldı. Keza HDP de ciddi bir destek aldı.
O gün koşullarda evet ama bugün
yani
koşullarda
yani milliyetçiliğin
değil.
Üzerine gitmek mümkün. Şimdi beka uydurma bir kavram. Türkiye'nin bekası zaten sınırları çizilmiş bir ülke olarak devam ediyor. Burada ama bir huzursuzluk var. Bir savaş hali var. Bu senelerdir devam ediyor. Buna nasıl çözüm bulunacak diye konuşuluyor. Bu açıdan bekayı dikkat ediyorsan zaten ülke içinde de aramıyor haldeyiz. Yani olay Suriye'de geçiyor. Yani konuştuğumuz yer mesela Diyarbakır değil, Şırnak değil, Hakkari değil. Olay İdlib, Kobani, Humus, Musul. Buralarda meseleyi konuşuyoruz. Ama Türkiye sanki 1910'da ve oralar Osmanlı toprağı. Bizi de destekliyorlar, bekliyorlar orada. Yani o yüzden de bizim bir beka meselemiz var. Şimdi Türkiye'nin bekası bahsedildiği gibi bence milli bir beka tartışması değil. Türkiye'nin bekası ekonomik bir beka tartışması. Yani zaten dikkat ediyorsanız Trump'ın altını çizdiği o. Bizi tehdit ettiği konu mesela toprağınızı işgal ederim ya da buralardan sizi sürerim. Böyle bir şey konuşmuyoruz. Konuştuğumuz şey sizi ekonomik olarak mahvederim. Ama dikkat ediyorsanız bu milliyetçi hamasetin ekonomik olarak mahvederime karşı bir görüşü yok. Yine insanları şeyin arkasına dizmeye çalışıyorlar. Bayrakların arkasına dizmeye çalışıyorlar. Ama görünen o ki Türkiye'de ciddi bir ekonomik bunalım var. Yani buna dair bir cümle kurulmadıktan sonra yani herkesin bunu tartışmaya başlaması lazım. Ya bana beka diyenler benim ekmek bekamla ilgili niye bir şey önermiyorlar? Ortada bir ekmek mi? Ekmeğin de bir bekası var. İzban greviyle ilgili hiç siz bu milliyetçilerin milli bir tavır aldığını görüyor musunuz? Yani bir halkçı bir tavır aldığını görüyor musunuz? Oradakiler bu vatanın evladı değil mi? Gık diyor mu? Gık demiyor. Ama TOKİ'lerden yani oluşacak olan 30 kilometrelik şeridi arkasında duruyor. Bunun arkasında CHP de diziliyor.
İktidar
şimdi bu milli, bu tabii AKP milli bekası ile Türkiye'nin bekasını karıştırmayalım. Yani çünkü Türkiye bir ülkedir ve bu ülkeyi yönetenler var. Bu yönetenlere öyle bir alternatif de sunulabilir. Yani
Türkiye
bu kafayla yönetmek zorunda değil.
Bak şu da yanlış. Her türlü siyasi, uluslararası siyasi arenada olan olaylarla ilgili yapılan yanlışlıkları Türkiye olarak lanse. Halbuki evet, değil. AKP Türkiye'si diyebiliriz ama daha çok AKP demeliyiz.
Bu bir hükümet.
Yani evet, ben mesela özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Yani ABD ile AKP ittifakı. ABD ile AKP Türkiye'si ittifakı. Çünkü bütün AKP'nin 16 yıldır Türkiye'deki kurumlardan tutun adalete kadar yıktığı bütün her yerle ilgili şu tanımı ortaya koyamayız. Evet, Türkiye budur diyemeyiz. Türkiye'nin %50'si tamamıyla bu durumun karşısındadır. Hatta %50'sinden fazladır.
Tabii %50'sinden fazladır. Göreceğiz.
Onun için Türkiye bu değildir.
Türkiye'nin bunun altını çizmemiz gerekiyor. Barış de barışı istedi mesela. Bu konuda netiz. Yani barışı istememek diye bir kavramı yok. Şimdi döndü dolandı mesele. Tekrar savaş siyasetine, bir tür halkların düşmanlığı siyasetine geri döndü. Ama burada bu flu alana müdahale etmek gerekir. Çünkü milli diyerek insanlar felç hale getiriliyor. Yine ekonomik tartışma hasır altı ediliyor. Ve diyelim ki olası bir biraz önceki gündemde konuştuğumuz çeşitli siyasal müdahale başlıklarını engelleyebilmek için bütün her şey bir millilik kılıfında konuşuluyor. Bu millilik oldukça büyük bir yalandır. Yani ortada ciddi bir beka tartışması vardır ama bu bahsedildiği gibi, Devlet Bahçeli'nin bahsettiği gibi arkasına dizilen CHP sözcülerinin yanlış bir şekilde bahsettiği gibi milli bir beka sorunu yoktur. Trump'la uğraşmak isteyenler ekonomiyi halkçı bir düzene geçirerek Trump'la uğraşabilirler. Böyle bir şey olmadıktan sonra Trump'la neyle uğraşacaksın? Yani gerçekten
ya senin
biz üreten, yani iman gücümüzle mi savaşacağız?
Ekonomin olsa veya kendi kendine yeten bir ekonomin olsa Trump'ın seni ekonomik olarak mahvederizin hemen önünde secde eder misin?
Etmez. Zaten bak niye Trump yani, ödüyor? Sen çünkü TOKİ derinliği öneriyorsun. Bahsedilen şey TOKİ derinliği. 30 kilometrelik TOKİ yapacağım dersen o da der ki sana ben de sana o toprakları vermem. Böyle mahvolursun. Apaçık yani evet. Hakikaten o arsa için kavga ediliyor ya, şu anda.
Bugün mesela bugün işte soğanla ilgili ithalatta sıfır gümrük vergisi kararı alındı. Yani Türkiye teknolojik anlamda herhangi bir şey üretmezken aynı zamanda dünyanın belki de gıda anlamında, tarım anlamında kendi kendine yetebilen nadir ülkelerinden biriyken ya buğdaydan işte soğana kadar artık ithal eden hiçbir şekilde kendi kendine yetemeyecek bir ülke konumuna geldiyse elbette ki Trump da oradan gönül rahatlığıyla seni bir günde ekonomik olarak mahvederimin boynuna şeyi atar.
Ne sallasa tutar. Tabii. Soğan sallasa tutar, et sallasa tutar. Buğday yani ne atsa biz şu an zaten ekonomiyi düze çıkartacak halimiz yok. Evet. Buradan ekonomi gündemine hızla girelim. Ferah senle başlayalım.
Ya ekonomi gündemi aslında diğerleriyle beraber özellikle demokrasiyle, hukukla, adaletle çok iç içe bir gündem aslında. Ekonomiyi bütün bunlardan bağımsızlaştıramıyoruz. Çünkü kontrol edilemeyen bir bütçe var. Kontrol edilemeyen bir bütçe bir istediği zaman savaş bütçesi oluyor, istediği zaman seçim bütçesi oluyor. Bu bütçenin kontrol edilemez olmasının sebebi de antidemokratik, işte Cumhurbaşkanı'nın örtülü bütçesi, hazineye müdahale edilememesi, işlevsiz bir meclis var. Meclis bu nedenle kararlara dahil değil. Bu da demokratik bir sürecin şimdiye kadar yara almış olması. Yani ekonominin başka bir sürü alanla ilişkisi var aslında. İşte çevre politikalarıyla ilişkisi var. Uluslararası makro ekonomiyle ilişkisi var. Makro ekonomi şimdiye kadar işte 2010'a 11-12'ye kadar dünyadaki yatırımcıların 3. dünya ülkelerine aktardığı paralar ve bunları geri çekmesi hali var. O aktarıldığı zaman ortada artı bir para varken şimdi geri çekildiğinde açıkta kalan bir ekonomi var. Şunun için söylüyorum yani AKP'liler ekonomi gündeminde kendilerini bir sürü şeyle savunuyorlar. Bir öncesindeki AKP'den önceki dönemin yoksullukları, olanaksızlıklarıyla kendini meşrulaştırmaya ve savunmaya kalkıyor. Bu nedenle ekonomi gündemi sadece ekonomi gündemi değil. Evet artı bir para var ama bunun nasıl dağıldığı, artı bir paranın olduğu bir dönem var aslında.
Vardı.
Bunun nasıl dağıtıldığı işte demokrasi sorunu.
Nasıl dağıtıldı onu biliyoruz. Dağıtılan kesimler işte yol yaptılar, otoban yaptılar, köprüler yaptılar, havalimanları yaptılar.
İşte bu nedenle ekonomi demokrasiden bağımsız değil. Bu nedenle ekonomi hukuktan bağımsız değil. Bu nedenle ekonomi kent ve doğa siyasetinden bağımsız değil. Kentler talan edildi. İşte şimdi şey betona hapsedildi falan diye kendilerini bile şikayet ettiği bir nokta. Buradan yaratılan bir rant, yaratılan yeni zenginler. Yine ortada bir plastik bir şey var, şaşa var, bir gösteriş var ve rakamlara döküldüğünde AKP'liler kendilerini böyle anlatıyor ve böyle açıklıyorlar. Evet, bir sürü artı var, bir sürü fazladan para var. Mesela asgari ücretle ilgili burada tartışmıştık, ben bunun yükseleceğini söylemiştim, en az %20 alacağını söylemiştim, aldı da gerçekten ve bunu kıyasladığında...
Ben bakarsan 26 alır demiştim.
Ve bunu kıyasladığımızda AKP'ler yine kendilerini böyle savunuyorlar. İşte yazarı, çizeri, televizyoncusu, yandaş medyası falan. Bunun karşısında da sadece parantez içinde ekonomi gündemiyle konuştuğunda eksik kalacağını söylemeye çalışıyorum. Yani bunu diğer hepsiyle beraber değerlendirmek lazım. Şimdi yeni Karadeniz'de Beşikdüzü galiba ilçede ki yeşil alanı otel yapmak üzere ve bütün mahkeme kararlarının itirazlarına rağmen Araplara satıyor. Yani o kadar çok gösteriş, şaşa, ortada yaratılan zenginler ve bir para var ki, para yok değil yani. Ve bu paranın adaletsiz dağılması var ve bu paranın elde edilme süreci de son derece hukuksuz ve adaletsiz. Meseleyi o nedenle sadece ekonomi diye aldığımızda hemen çizelgelerle vesairelerle AKP'den önceki yine olanaksızlıklarla dolu dönemler önümüze geliyor. Bir şeyi söylerken bunlarla bağlantılandırarak söylememiz gerektiğini
ama rakamlar, düşünüyorum. Ama rakamlar öyle demiyor. Yani şimdi %7 enflasyon şeyiyle, hedefiyle, tahminiyle çıkıldı ve %20.3 enflasyon gerçekliğiyle sonuçlandı 2018. Yani şimdi şöyle değil, işte bir ay önce biz %20.8 tahmin ediyorduk, %20.3 çıktı, çok iyi. Hayır, yani insanlar aptal değil.
Ama 80'den sonra 2018, şeye kadar, 2002'ye kadar %20 enflasyon diye bir şey yok. En düşük enflasyon %67 idi hatırladığım kadarıyla.
Bakmak lazım onlara da. Evet, enflasyon böyle rakamları da hesaplama yöntemleri de
yöntemleri, bu işte süreçte
değişti.
Bu da antidemokratik. Ama, bu da hukukla ilgili bir şey. Yani şimdi, ekonomiye sahip çıkarken demokrasiye de, hukuka da, kent hayatta, haklarına da, doğa haklarına da birlikte karşı
elbette
çıkmak
ama
gerekiyor. Onu
şimdi
söylemeye
şöyle bir şey var. Yani belki bir kesim için bunlar doğru ama öyle kesin, mesela taşrada insanlar gerçekten ekonomik eksenden bakabiliyorlar. İşte bugün mesela soğan üreticileri birliği sanıyorum sendika başkanı veya bir birlik başkanı çıktı ve gerçek anlamda rakamlarla ortaya çok ciddi, çok korkunç bir tablo çıkarttı ve dedi ki çiftçiye hiçbir şekilde söylenildiği gibi bir destek ortaya yapılmıyor. Yapılmadığı gibi İşte mazotun dünya standartlarında çok yüksek bir yerde olması, Türkiye'de bütün ilaçların, tarım ilaçlarının dövizle alınıyor olması bütün girdileri korkunç boyuta çıkarıyor ve bizim soğanı bugün 10 TL'den yememiz gerekir normalde, oraya getiriyor. Ya, kilosunu 10 TL'den almak durumundayız biz. Şimdi çiftçiye yapılmayan destek ithalatçıya olanak olarak açılıyor. Yani bugün sıfır ithalat demek aslında soğanın Türkiye'de bir tane bile ekilmemesini kararlı almak demek.
Çünkü depoları bastılar, soğan piyasaya sürüldü. Ne yapsın insanlar yani, evet, soğandan mı yatsın? Şimdi her şeyden yatılabilir de soğandan da yatılmaz yani. Nesin? Soğan
ya
kaçakçısıyım falan diye. Olmaz mı yani? Millet tabii bu kadar irrasyonel düşünmediği için al dedi kardeşim soğanları piyasaya sürüyorum. Düştü. Yani bir ay, İki ay biraz daha ucuza yedik soğan.
Şimdi
ama şimdi
yine
soğan yok. Soğan yok çünkü, yani bu kadar basit. Şimdi de tabii bizimkiler ama bence kesinlikle orada bir rant var. Yani bu ithalatın, evet, bir rantı var.
Gümrüklerin düşürüldüğü her alanda var.
Tabii orada basılmasıyla bilinçli,
evet,
bir şey.
Yeni sermayedarlar girmişlerdi. Evet. Soğan ithalatına başlamışlardı. Ya süremiz bitti ama ben şunu anmak istiyorum. Çünkü bu haftanın bence çok çarpıcı bir gündemi ve tesadüfen bugün de olayla ilgili bir açıklama yapıldı. İşkur Genel Müdürü var. İşkur Genel Müdürü bugün şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki istihdamla ilgili eşil benzeri görülmeyen bir başarı var diyor. Şimdi arkadaşlar bu çok büyük bir manipülasyon makinesi.
Hangi rakama
yani
göre?
Türkiye'de en çok çalışan, tam kapasitede çalışan tek kurum bu manipülasyon makinesi. Yalan makinesi. Yani sürekli böyle kendini bilmez, yani insanları aptal zanneden bir akıl sağlığı bozuk vatandaş çıkıyor. Akıl sağlığı konusunda biliyorsunuz yine Devlet Bahçeli gündeme getirdi. Yani bu konuda referansım odur. %100 akıl sağlığı bozuk veyahut da
değil ama bu konuda,
bu konuda
bence de evet, yani bu bir ahlak bir ve yalan, siyaset sorunu.
Yalan makinesi olarak çıkıp bu konuşmayı, bu açıklamayı yapıyor. Şimdi bu açıklamayı yaptığından bir gün sonra Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı. 11.6'ya yükseldi.
Ama o işsizlik hatta hesaplaması da geç, tabii.
Ya bu hesaplamalardaki
kim
şeylere rağmen resmi rakam bu yani.
İleride yani 20'nin üzerinde.
Zaten gözle görülecek şekilde şöyle bir tablo oldu geçtiğimiz hafta. Birçok yerde, ilde geçici iş için bir kontenjan açılmış. Diyelim ki bunun rakamı 1000, 500, 700. İnanılmaz üzeri yani 40 bin kişinin başvurduğu, 1000 kişilik iş kontenjanına 40 bin kişinin başvurduğu, stadyumlarda insanların kurallarını çekildiği bir tablo var. Şimdi bu yalan makinesi bu tabloyu görmüyor mu da bu açıklamayı yapıyor? Ama buna çok fazla yaslandıklarını ben gözlemliyorum. Yani sadece böyle bir ekrana çıkıp A Haber'de yer alacak şekilde bu yalanların söylendiği zaman insanların inanacağını düşünüyorlar ama ben böyle olduğunu gözlemlemiyorum. Yani insanların artık eli oya giderken de bence titriyecek. Bir de bu burada şeyi görmek lazım. Yani o stadyum dolusu insanı gördüğümüzde ne hissediyoruz? Mesela benim aklıma şey de geliyor. Bir yine yalan var. O yalan da şu. Aslında iş var. Arada bir çıkartıyorlar böyle bir patronu. Ya da patron yalakasını.
İnsanlar çalışmak
aslında
istemiyor.
Aslında iş var ama çalışmak istemiyor. İş beğenmiyorlar. Ya 40 bin kişi stadyuma dolmuş. O kurasını bekliyor ki 7 ay çalışsın.
Geçici iş meselesi biraz da şöyle. İş kur. O geçici iş meselesinin
mucidi değil. İşsizlik rakamlarını manipüle etmek
istiyorlar. Yani 365 gün içerisinde bir gün çalış, rakam işsizlik düşün. Olarak yani sen çalışan olarak algılanıyorsun ve o şeyden çıkarılıyor. Yani %11.6 içerisinde 364 gün işsiz dolanan, bir gün çalışmış olan yok.
Yok.
Onun için o geçici işler var ya, 3 aylık işler. Bugünkü hükümetin bu rakamları düşürme operasyonu.
Tabii tabii.
O yani doğru. Diyor ki Türkiye'de işte 500 bin tane 3 aylık iş verirsek bizim rakamlarımız 1 yıl içerisinde şu kadar düşecek.
Evet.
İşte 3 aylık nedir? 9 ay işsiz kalsın umurumda değil demek aynı zamanda.
Süremizi oldukça açtık.
Yine doldurduk.
Oldukça açtık. Haftaya yine dop dolu bir farklı açı programında sizlerleyiz. İyi akşamlar.